Ayrım 44. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 273. Evkaf Baş Mimarı Kemalettin Bey ve Yardımcısı Talat Bey hakkında. 6 Mart 1913 Perşembe. Sabahleyin her zamanki gibi Kudat Mektebi'ne gittim. Muallimlerle dersten önce konuşmamız şimdiki ahvale ve bilhassa dahili ahvale dairdi. Halkın hükümetten memnuniyetsizliği dikkat çekecek derecedeydi. Dersten sonra temyiz mahkemesi azasından Abdullah Efendi geldi. Beraber mektepten çıktık. Süleymaniye civarında bir arsa satın almış, oraya gidelim dedi, birlikte gittik. 3000 arşına yakın bir arsadır. Hem de çok ucuz almış. Hepsini 300 liraya almıştır. Bu arsa üzerine bir hane inşa ettirmek istediğinden benim bildiğim mimarlardan birine bir resim yaptırmamı teklif eyledi. Memnuniyetle kabul eyledim. Çünkü Evkaf Baş Mimarı Kemalettin ve yardımcısı Talat Beylere güveniyorum. Bu iki zat sanatlarında cidden mahir ve memleketimizde bulunan fen erbabının hakikaten medar-ı iftarıdır. Mimar Kemalettin Almanya'da 9 sene kadar kalmış, mimari fennini pek güzel tahsil etmiştir. Bundan başka ahlaki metanete sahip, sözünü saklamaz, nazırına karşı bazı memurlar gibi yaltaklanmaz, fikrini açık söyler, uygun görmediği fikirlere itiraz eyler. Uzun müddet Almanya'da bulunması, Türklük ve İslamlık hissiyatına tesir edememiş, mesleği daima Türk mimarisini ihya ve idame etmektir. Evkaf nezareti ile belediye arasındaki İslami binaların yol genişletme vesilesiyle yıkılması hususunda ortaya çıkan ihtilaflarda, İslami binaların muhafazasında takdire değer sebat ve metanet göstermekten çekinmez, bu sebeple belediye başkanlarıyla arası pek hoş gitmez. Bilhassa bugün belediye başkanı bulunan Tabip Cemil Paşa ile geçinmek istemez. Bu Cemil Paşa memleketimizde bulunmasıyla iftar olunacak bir operatördür. Cerrahi fennindeki maharetinden memleket hakikaten istifade etmiştir. Şu yüce sanatını muhafazayla yetinseydi, fikrimce memlekete daha faydalı hizmetlerde bulunmuş olurdu. Cemil Paşa iyi bir belediye başkanı değildir ve olamaz. Hukuk ilmine ve kanun hükümlerine pek yabancıdır. Refakatinde kanun hükümlerine vakıf ve belediye idaresi işlerinin gereklerini bilen kimseler de yoktur. Bundan başka Cemil Paşa, maiyet memurlarını teşkil ve tertipte de isabet edemiyor, işi ehline bırakamıyor. Bu noktadan Cemil Paşa başarılı olamaz ve memuriyeti de zannederim pek çok devam etmez. Cemil Paşa da Mimar Kemal gibi Avrupa'da tahsil görmüştür. Fakat Paşa Türklüğünü ve İslamlığını sarsıntıya uğratmıştır. Bir misal, köprü başındaki yeni cami-i şerifin köprü tarafında bulunan musluklarını kaldırmak istermiş. Bunun sebebi de orada abdest alan Müslümanların abdest alması esnasındaki hallerini pek çirkin gördüğünden, bunu ecnebilerin nazarından saklamak lüzumunu hissedermiş. Hatta hiç olmazsa muslukları bir tahta perdeyle örtmeyi Mimar Kemal'e teklif eylemiştir. Bundan başka yeni cami, Hümayun mahfilinin altındaki kemeri yıkıp yolu genişletmek emeline düşmüştür. Daha buna benzer birçok fikir ve teklifi, acayip ve garip mütalaları olduğunu işittim. Mimar Kemalettin bunları reddeylemiş, bunlar Türk ve İslam mimarisinin birer güzel örneğidir demiştir. İşte bu sebepten aralarında ihtilaf eksik değildir. Eski Kamil Paşa kabinesinde Şeyhülislam bulunan Cemalettin Efendi, Cemil Paşa'nın kayınpederidir. Kayınpederine güvenerek Evkaf Nezareti Fen Heyetini hayli tazik eylediği rivayet edilir. Hatta bir gün Cemil Paşa, Evkaf Nezareti Fen Heyetinin hayır bina ve eserlerinin muhafazası hususundaki taassubuna canı sıkılarak "Beni kızdırmayınız, fetvasını alır hepsini yıkarım" dediğini rivayet ederler. Mimar Talat Bey de Kemal Bey'deki cesaret ve metanet yoktur. Mimari fenninde üstattır. Mimar Kemal'den sonra teknik kurul başkanlığına ehil ve namzettir. Fakat başkanlık vazifesini Kemal Bey kadar yerine getiremez. Fenni idarede Mimar Kemal'den aşağı kalmaz. Fakat Mimar Kemal'deki medeni cesaret maalesef Talat'ta yoktur. Bununla beraber Talat Bey pek haluk, mütevazi, kıymetli bir fen adamıdır. İşte bu iki zata güvenerek Abdullah Efendi'ye söz verdim. Süleymaniye'den Abdullah Efendi ile beraber Dizdariye'deki Münir Bey'in hanesine geldik. Bir müddet sonra Abdullah Efendi temyiz mahkemesine gitti. Sonra Münir Bey ile ben çıktım. Ben Merkezi Umumi'ye gittim. Akşama kadar orada kaldım. Vasati saat 6'yı 10 dakika geçe hareket eden Haydarpaşa vapuruyla haneme döndüm. Vapurda Mimar Talat Bey'e tesadüf ettim. Abdullah Efendi'nin arzusunu yerine getirmelerini kendisinden ve Mimar Kemal Bey'den rica ettim. Memnuniyetle yerine getireceklerini vaat eyledi. 7 Mart 1913 Cuma. Bugünü Erenköy'ündeki hanemde geçirdim. Ayağından Galip Bey ve daha birçok kişiyle müşerref oldum. Basarya Efendi'nin harp hakkındaki düşünceleri. 8 Mart 1913 Cumartesi. Sabah Emniyet Umum Müdürü Yozgatlı Şakir Bey'den aldığım telgraf üzerine görüşmek üzere yazıhanesine gittim. Kendisi eski Konya İstinaf Müddeumumisi Asım ve eski Isparta mebusu Hakkı ve İsmail Münir Bey namında bir zatla ortaklık kurarak vekalet icrasına başlamışlardı. Yazıhaneleri İstanbul cihetinde köprü başında Rıhtım Hanı'ndadır. Vasati saat 1'de öğleden sonra onlarla buluştum. Ellerinde bazı mühim işler olduğundan bahisle birlikte vekalet etmek üzere benim de ortaklık etmemi teklif eylediler. Henüz vekalete karar vermediğimden beni affetmelerini, ancak icap ettikçe kendilerine karşılıksız yardımda kusur etmeyeceğimi söyledim. Kabul ettiler ve bazı meseleler hakkında müzakere ettik. 2:30'da oradan çıktım. Nafa Nezaretinde Nazır Basarya Efendi ile görüştüm. Sulh'tan sual ettim. Bulgarların harp tazminatı talebinde ısrar etmekte olduklarını ve sulh antlaşması yapılmasında da güçlüklerle karşılaştıklarını söyledi. Sonra Babanzade'nin İsmail Hakkı Bey, harbe devam etmek hususundaki makalelerini Tanin gazetesinde yayınlanmış, mevzu bahis ederek Hakkı Bey'in fikir ve düşüncelerini tenkit ederek eleştirdi ve ilaveten en ziyade güvendiğimiz Başkumandan İzzet Paşa da dahil olduğu halde askeri ricalimiz, erkan-ı harplerimiz harbe devam etmenin memleket menfaatlerine uygun olmadığını ifade etmektelerken, ihtisası olmayan kişilerin harp hususlarında fikir üretmeye çalışmaları doğru değildir. Hususiyle hakiki hali bizden öğrense, bizimle konuşsa elbette daha iyi olur dedi. Bunda Basarya Efendi'yi haklı görmekteyim. Oradan İbni Cebbare Hanı'nda dava vekili Mahmut Mahir Efendi'ye uğradım. Akşam haneme döndüm. 13 Mart 1913 Perşembe. Sabahleyin her zamanki gibi Kudat Mektebi'ne gitmek üzere evden çıktım. İstasyona giderken Aksaraylı Kadı Ziya Efendi'ye tesadüf ettim. Beraber trene bindik. Mektebe kadar yolda Ziya Efendi Darülfünun Hidaye Muhallimliğini muallimler heyetinin kendisine münasip görerek mazbatasını marif nezaretine takdim ettiklerinden Nazır Şükrü Bey'in nezdinde şefaatte bulunmamı teklif etti. Dipnot: El-Hidaye, Burhanettin el-Merginani'nin Ölüm 593-1197 Hanefi fıkhına dair eseri. Ben de kabul ettim. Mektepten çıktıktan sonra Şükrü Bey'i gördüm. Ziya Efendi'nin muallimliğe tayinini vaat etti. Bundan başka Ürgüp Rüştiye Mektebi'nin inşaatının tamamlanması için 100 lira verilmesini rica ettim, onu da kabul etti. Sinop mebusu Hüseyin Fehmi Efendi'nin Tulca müfettişliğine tayini için Meşihat Müsteşarı Said Efendi ile de görüştüm. Dipnot: Eski Türkçe yazılmış Hasan Fehmi olacak. Evkaf işleri. 14 Mart 1913 Cuma. Sabahleyin bir zat geldi. Ayağından Vakanüvis Abdurrahman Efendi Hazretlerinin bir mektubunu getirdi. Tophane'de İlyas Çelebi Camii Şerifi'nin imaretine Meşrutahane'nin tamiri için aracılığını talep ediyordu. Dipnot: Meşrutahane, cami, kütüphane, sıbyan mektebi, tekke ve benzeri vakıf eserlerde çalışan imam, müezzin, hatip, kayyum, hafızı kütüp, muallim, şeyh, türbedar, mütevelli, muvakkit ve müderris gibi görevlilerin barınması için vakıf tarafından tahsis edilen odalar veya evler. O sırada Evkaf Müsteşarı Hakkı Bey, Muhasebeci Ziya Bey, Mektupçu Cemil Bey geldiler. O zata oturunuz dedim ve beylere Abdurrahman Efendi Hazretlerinin talebini anlattım. Süratlendirilmesini rica ettim, onlar da söz verdiler. Abdurrahman Efendi Hazretleri cidden muhterem bir zattır. Bunlar gittikten sonra daha birçok kişi geldi. 17 Mart 1913 Pazartesi. Adliye Nazırı İbrahim Bey'i Adliye Dairesi'nde Mithat Şükrü Bey'le ziyaret ettik. Ziyaret maksadı Şadiye Sultan'ın oturduğu Nişantaş'taki hanesini Hayrettin Paşazadeler dava ediyorlarmış. İbrahim Bey'in pederi Sahip Molla Beyefendi, onlara vaktiyle vasi tayin olunmuş bu işe dair merhumun evrakı arasında bir kayıt olup olmadığını sormaktı. Şadiye Sultan, Mithat'ın biraderzadesi Fahir Bey'in karısıdır. Bu işin benimle alakası yoktur. Mithat Bey'in hatırı için gittim. İbrahim Bey bana, Evkaf Nazırlığını kabul etmedin, bari Defteri Hakani Nazırlığını, Tapu ve Kadastro Bakanlığını kabul et, zira defterhane muamelatı pek karmaşıktır. Senden başka münasibi yoktur dedi. Ben, olabilir fakat benim bu hususta mahsus düşüncelerim vardır. Siz evvelce arkadaşlarınızla görüşünüz. Eğer onlar da sizin fikrinizdeyseler, benim düşüncelerimi dinleyiniz. Kabul ederseniz pekala kabul ederim. Uygun görmezseniz başka münasibi bulunur dedim. İbrahim Bey de pekala dedi. 20 Mart 1913 Perşembe. Bugün öğleden sonra Necmettin Bey'in yazıhanesine gittim. İbrahim Bey'le mülakatımı tafsilen söyledim ve benim mahsus görüşlerimin neden ibaret olacağını şöyle izah ederek fikrini sordum. Mahsus düşüncelerim. Öteden beri memleketimizde tasarruf hukuku bir intizam altına alınamadı. Bunun muhtelif sebepleri vardır. Bu sebeplerden biri, evkaf ve defterhane memurlarının yiyici ve aciz olmalarıdır. Evkaf son zamanlarda bu acizin nezaretinde bir dereceye kadar ıslah edildi. Yüksek tahsil görmüş, ahlakı düzgün memurlar alındı. Yiyiciler def edildi. Fakat defterhane memurları eski hallerinde devam ediyorlar. Bu daire memurlarının ciddi bir kontrol altına alınmaları, ve işe yaramayan cahillerin ve bütün yiyicilerin oradan uzaklaştırılması lazımdır. Bunu Mahmud Esad Efendi yapamaz. Bundan başka ikinci bir sebep de, iki hafta önce yayımlanan Envali Gayrimenkule Kanunu'nun tatbikinde, işin başında cüzi de olsa bir başarısızlık gösterilmesinin, tasarruf hukukunun intizamını temin hususunda, ecnebilerin memleketimiz hakkında fena nazarını üzerine çekmesidir. Envali Gayrimenkule Kanunu'nun yayımlanması üzerine kurulacak birçok emlak bankasının dairece müşkülata uğramaları ve bundan böyle emlak ve arazi devredip devralmak hususunda bulunanların günlerce evkaf ve defter-i hakani nezaretleri arasında sürünmeleri hiç de caiz olamaz. İşte bu gibi engel ve güçlükleri ortadan kaldırmak için evkaf ve defter-i hakani nezaretleri birleştirilmelidir. Ve hiçbir memurun hatırına değil, memleketin umumi menfaatlerine emel ve fikir hasredecek bir nazıra verilmelidir. İslam vakıflarının ve milli tasarruf hukukunun genel devlet siyasetiyle ilgisi ikinci derecede bulunduğundan, gerek evkaf ve gerek defter-i hakani nezaretlerinde teşebbüs edilecek işlerin sonuçsuz kalmaması için, kabinelerin değişmesi tesirinden uzak kalmaları için, emlak-ı umumiye ve evkaf nezareti ünvanını alması münasip olan bu nezaretin, heyeti vükela arasından ihracı lazımdır. Bir de bu iki mühim şubede başarılı olmak fikrimce iki nezaretin birleştirilmesine bağlı bulunduğundan, yalnız evkafı veya yalnız defter-i hakaniyi üstlenecek kişilerin Envali Gayrimenkule Kanunu'nun tatbikinde başarılı olamayacağı itikadındayım. Hatta bu iki nezaretin birleştirilmesinden başka, belediyenin de bunlara şiddetle alaka ve irtibatı bulunduğundan, belediye başkanı olacak kişilerin, evkaf ve defter-i hakani nazırı olacak kişiyle işbirliği yapmasını zaruri görürüm. İşte şu düşüncelere dayanarak, evkafla defter-i hakani nezaretleri birleştirilirse, Allah Teala'nın yardımıyla, bu aciz üstlenirim ve elimden geldiği kadar işleri düzeltmeye çalışırım. Şehre emanetine de eski Nafa Nazırı Hulusi Bey gibi bir zat tayin olunursa, birkaç sene zarfında İstanbul şehrinin de gayet bayındır bir şekilde görüneceğini ümit ederim. Hele bu acizin 3 sene sonra evkaf bütçesinin 2 milyon liraya, şimdi 900 bin liradır, ulaştırılmasına muvaffak olacağını Cenab-ı Hak'tan ümit eylerim. Bu düşüncelerimi Necmettin Bey dinledi ve tamamıyla tasvip eyledi. Ben şu arz ettiğim düşüncelerimi henüz vekillerden kimseye söylemedim. Eğer sizce uygunsa, bana böyle bir teklif yapılırsa söyleyeyim dedim. Necmettin Bey pek uygundur dedi. 21 Mart 1913 Cuma. Çorum mebusu Münir Bey Erenköy'üne geldi, gece bizde kaldı. Yukarıdaki mahsus düşüncelerimi ve ceryan eden hali ona da hikaye ettim. Münir Bey'in de fikrini sordum. O da benim fikrimi tasvip eyledi. Benim Necmettin Molla Bey ile Münir Bey'in fikir ve görüşlerinin isabetine itimadım vardır. Bana karşı fikir ve hislerini saklamayıp açık söylerler. Binaenaleyh bu fikirleri üzerine ben de karar verdim. Eğer bana nazırlık teklif olunursa bu şekilde kabul edeceğim. Mustafa Hayri Efendi'ye şehreminilik teklifi. 24 Mart 1913 Pazartesi. Bugün Kudat Mektebi'nden çıktım. Hasan Fehmi Efendi'nin bu sene Surre emanetine tayini için Adliye Nazırı İbrahim Bey'e, Evkaf Nazırı Vekili, gittim. Adliye dairesinde görüştüm. Hasan Fehmi Efendi'nin Surre emanetine tayinini kabul etti. Yalnız Dahiliye Nazırı Hacı Adil Bey'le de görüşmemi söyledi. Ayrılırken defteri Hakani Nazırlığını kabul edecek misin diye sordu. Ben de yukarıdaki düşüncelerimi kısaca söyledim. Fakat evkaf nezaretini heyet-i vükeladan meclis-i mebusan kararı olmayınca ayırabilir miyiz dedi. Ben bunun mebusanla ilgisi yoktur. Heyet-i vükelayı oluşturan nazırların ne miktarı ve adedi ne de isimleri kanun-ı esaside zikredilmektedir. Meclis-i vükela bir mazbata yapar, arz eder. Padişah buyruğu elde edilirse olur. Bu yanıyla da alakası yoktur dedim. Arkadaşlarla görüşeyim dedi. Oradan dahiliye nezaretine geldim. Nazır Adil Bey'e Hasan Fehmi Efendi'nin surre emanetine mani olmamasını rica ettim. Evvela biraz tereddüt etti. O memuriyeti doldurmaz dedi. Sonra İbrahim Bey'e söylerim diye vaat etti. Bilahire bana yaklaşarak dedi ki, sana bir şey soracağım fakat darılmaz mısın? Ben, hayır darılmam. Niçin teminat istiyorsun? Adil Bey, dün gece bizim Ebu Lula bana, eğer Hayri Bey'e şehremaneti teklif olunursa kabul edermiş, Hacı Evliya'dan böyle anladım dedi. Bunun aslı olup olmadığını soracağım. Ben şehremanetini kabul ederim demedim. Birkaç arkadaş bir gün görüşmekteyken bana şehremanetini sen kabul etmelisin dediler. Ben de sükût ettim, reddetmedim. Çünkü yetkili bir makamdan teklif edilmiyordu. Redde mahal görmedim. Adil, teklif ediyorum. Kabul et, beni Cemil Paşa'dan kurtar. Ben, kabul edemem ve ben şehremanetini yapamam dedim. Adil, öyleyse taşraya hazırlan dedi. Ben, İbrahim Bey'le görüştünüz mü? Defteri Hakani hakkında bir şey söyledi mi dedim. Hayır görüşmedim dedi. Ben de tafsilat vermedim. Fakat gerek İbrahim Bey'in ve gerek Hacı Adil Bey'in Defteri Hakani ve evkaf meselelerine ve bilhassa envali gayrimenkulenin tasarrufu işlerine o kadar akıllarının ermediğini hal ve sözlerinden anlıyordum. O sırada padişahın damadı Hafız Hakkı Beyefendi geldi. Bana dedi ki, niçin evkaf nezaretini kabul etmedin? Ben hiçbir şey bilmiyorum, halbuki öğrenmek isterim. Ben, bu uzun meseledir, sonra görüşürüz dedim. Yarın Talat Bey'e gelir misin dedi. Gelemem dedim. Belki çarşamba veya perşembe günü Ortaköy'deki sarayına gelebileceğimi söyledim. Pekala ben her gün saat vasati bire kadar orada bulunurum dedi. Hacı Adil Bey'in darılmaz mısın sorusundan maksadının güya ben heyet-i vükeladan olan evkaf nezaretini kabul etmeyince dahiliye nezaretine bağlı olan şehremanetini teklif etmek, benim izzet-i nefsime ve kibir ve gururuma dokunur kuruntusu olduğunu anladım. Arkadaşımın beni hala anlamadığını görüyordum ve kendilerinde böyle bir fikrin var olmasına üzülüyordum. Çünkü memleketine hizmet etmek isteyen bir adam bu gibi teşrifata bakar mı? Maksat vatana hizmet olunca böyle adi fikir ve zanlar insanın kalbine gelir mi? Ben icabında şehremaneti değil, daha küçük bir memuriyeti kabulde tereddüt etmem. El verir ki başarılı olacağıma ve memleketime faydalı hizmet edeceğime emin ve kani olayım. Hülasa Adil Bey'in sualinde esasen darılacak hiçbir şey yoktu. Beyan ettiğim şu fikir ise cidden bayağı ve küçük bir düşünmedir. 44. ayrımın sonu. Sayfa 281.